Ayrım 7.
Konsolosluk tam başıboş durumdaydı. Konsoloslukta görevli Yuri Viktorovich KGB'nin yani Sovyet Gizli Servisi adamıydı. Hiram Bey kendisinden önce KGB'nin konsolosluğa girip gizlilik içeren kasayı açtığını öğrenmişti. 20'den fazla odası olan konsolosluk binasının üst katındaki odalarında eşi çocuğu ile kalırken Hiram Bey gecelerce alt kattaki şöminenin içinde pusuya yatıp konsolosluğa gizlice girecekleri tespit etmeye çalışmıştı. Ruslar onun varlığından rahatsız olmuşlardı. Oğluna verem teşhisi koydular, karısının hemen apandisit ameliyatı olması gerektiğini belirttiler. Hepsi asılsız çıktı. Korkutup kaçırmaya, zehirlemeye kalktılar. Hiram Bey kolay pes edecek adam değildi. Sonunda bir yıl kadar sonra Türkiye'ye izinli geldiklerinde Fuat Doğupaşa onu tekrar geri yollamadı, eşyaları arkasından geldi. Batum'daki operasyon hasılasını değerlendiren Amerikalılar Batum'dan dönüşünden sonra NÇ'nin Sovyetlerce angaje edilmiş olabileceğini belirterek MİT'e sorgulanmasını teklif etmişler. O zamanki yönetim herhalde teşkilat yıpranır gerekçesiyle bunu uygun görmemişti. Dipnot Mehmet Eymür Analiz, Milliyet Yayınları 1991 sayfa 50-51. Hiram Abbas'ın amiri NÇ'yi CIA'ya kim ihbar etmiş olabilirdi? Konsolos muavini Hiram Abbas'ın ajan kimliği Batum'da kısa zamanda ortaya çıkmıştı. Sovyetler Birliği Hiram Abbas'ın ülkelerini terk etmesini Moskova Büyükelçisi Kemal Nejat Kavur'dan uygun bir dille istedi. James Bond'luk oynamak isteyen Hiram Abbas ilk dış görevinde daha bir yılını bile doldurmadan deşifre olmuştu. Hiram Abbas Türkiye'ye döndüğünde 1959 yılı başında MAH reisliğine yine sivil bir diplomat getirilmişti. Romanya Büyükelçisi Celalettin Tevfik Karasapan. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı da yapmıştı Karasapan. Karısı Nevzat Hanım'la birlikte Ankara Sosyetesi'nin ünlü simalarından biriydi. Onsuz davet olmuyordu sanki. Üst düzey devlet adamlarının hemen hepsiyle yakın dostluğu vardı. Paris'te öğrenim görmüştü. Paris Siyasi ve Sosyal Bilimler Okulu'ndan mezun olmuştu. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen 58 yaşındaki Karasapan Bükreş Büyükelçiliği'nden alınarak MAH'ın başına getirilmişti. Tesadüf bu ya, bir önceki MAH başkanı gibi o da masondu. MAH başkanı Celalettin Tevfik Karasapan, Hiram Abbas'ın üniversiteden sınıf arkadaşı ve o zamanlar Yeni Gün gazetesinin genel yayın müdürü olan Mehmet Ali Kışlalı'nın nişanlısı Sevinç Hanım'ın babasıydı. Dipnot: Sevinç Karasapan ile Mehmet Ali Kışlalı 1959'da evlenip iki çocuk sahibi oldular. Daha sonra ayrıldılar. Sevinç Karasapan Profesör Mümtaz Soysal ile evlendi. Mehmet Ali Kışlalı uzun yıllar Yankı dergisini çıkardı. Milliyet, Tercüman, Türkiye gazetelerinde Radio Liberty ve Time'da gazetecilik yaşamını sürdürdü. Halen yabancı yayın organlarının temsilciliği yanında Radikal gazetesinde de köşe yazarlığı yapmaktadır. Hiram Abbas İstanbul'a döndükten sonra kontr-espiyonaj bölümünde çalışmaya başlamıştı. Özellikle Doğu Bloku ve Arap ülkelerinden gelen casusları takip ediyorlardı. Hedeflerini takip ederken çeşitli kılıklara girmek hoşuna gidiyor, kendini oyun oynuyor gibi hissediyordu. Asım Aytek adlı Suriye ajanını yakalayıp 12 yıl 6 ay hapse mahkum ettirmişlerdi. Yakaladıkları bir diğer Suriye ajanı Cemil Pırıltı sevk edildiği cezaevinden kaçmıştı. Bulgaristan adına casusluk yapan Kadir Çekli, Hilmi Şişman, Davut Çalışkan, Galip Yengil adlı Türk vatandaşlarını da yakalayıp yargıya teslim etmişlerdi. MAH kurulduğu yıldan o tarihe kadar toplam 64 casus yakalamıştı. Bunlardan sadece biri Yunan ajanıydı. Dimitri Bundukos adlı Yunan ajanı. Kıbrıs'ta gerilimin doruğa çıktığı 1957 yılında yakalanmıştı. Bir de Wilfried Herbert adında bir Alman vardı yakalanan casuslar arasında. Buradaki önemli ayrıntı Alman'ın kendi ülkesi adına değil Bulgaristan için casusluk yapıyor olmasıydı. Yakalananlar arasında iki de Mısır ajanı vardı. Biri Türk vatandaşı Ethem Akıl, diğeri Mısırlı Şeyh İbrahim. Onlar da Nasır rüzgarlarının estiği Orta Doğu'da Mısır'ın çıbanbaşı olarak görüldüğü dönemlerde yakalanmışlardı. Geriye kalan 58 ajanın yarısı Sovyetler Birliği, yarısı da Bulgaristan adına casusluk yaparken yakalanmıştı. Hiram Abbas İstanbul sokaklarında komünist casus avlarken Türkiye 1950'li yılları geride bırakıp siyasal çalkantılarla geçecek yeni bir 10 yıla giriyordu. Kayınpederi Menderes'i kaçırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1960 yılına tartışmalı kavgalı bütçe görüşmeleriyle girdi. Bazı DP milletvekilleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yeni düzenlemeler yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin giderlerinin azaltılmasını istediler. CHP'liler sıra kapaklarını vurarak talebi protesto ettiler. Benzer eylemi DP'liler CHP milletvekili Bülent Ecevit'in sözleri üzerine yaptılar. Ecevit, ABD ile imzalanan ikili anlaşmalara karşı çıkıyordu. İkili anlaşma diyor ki Türk hükümeti istediği takdirde memleket dahilinde vuku bulacak silahsız bilvasıta bir tecavüzü önlemek üzere Amerikan hükümetinin askeri yardımda bulunmasını öngörmektedir. Arkadaşlar, Amerika böyle bir anlaşmayı hiçbir Avrupa devletiyle yapmamıştır. Bu tür anlaşmaları sadece bazı Arap devletleriyle yapmıştır ve bu da kötü sonuçlar doğurmuştur. Oysa Türk hükümeti meclisin onayına bile sunmadan böyle bir anlaşmayı bir yıl önce imzalamıştır. DP'liler Moskova'ya, Moskova'ya diye bağırıyorlardı. Demokratlar mecliste Ecevit'e Moskova'ya, Moskova'ya diye bağırırken adına incirlik üstünden kalkan ve CIA ajanı Gary Powers'ın kullandığı Amerikan U-2 casus uçağı Sovyet uçakları tarafından Moskova yakınlarında düşürülüyordu. O günlerde sokakları, caddeleri ellerinde Türk bayraklarıyla dolduranlar ise hürriyet, hürriyet diye bağırarak DP hükümetini düşürmeye çalışıyorlardı. Sloganlar birkaç gün sonra değişecek, binlerce insan katil hükümet diye bağırmaya başlayacaktı. 28 Nisan 1960 günü İstanbul Beyazıt'ta gösteri yapan öğrencilerin üzerine polisin ateş açması sonucu Turan Emeksiz yaşamını kaybedecekti. Turan Emeksiz'in adı daha sonra İstanbul şehir içi feribotuna verilecek ve bu feribotun kaptanlığı kısa bir süre Hiram Abbas'ın babası yapacaktı. Bir hafta sonra Ankara'daki olaylar sırasında da Hiram Abbas'ın kayınpederi gazeteci Emin Karakuş'un başına ilginç bir olay gelecekti. Parola 555K yani 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da toplanan göstericiler yanlışlıkla aralarına düşen Celal Bayar ve Adnan Menderes'i görünce çok şaşırmışlardı. Cumhurbaşkanı Bayar hemen DP il merkezine girmişti. Başbakan ise yanına aldığı birkaç polisle göstericilerin üstlerine doğru ilerleyip onlarla tartışıyordu. Ne istiyorsunuz? İstifanızı istiyoruz. Ortalık giderek gerginleşiyordu. Birinci şube müdürü Niyazi Bicioğlu, başbakanı yol kenarında duran siyah Volkswagen otomobile bindirmeye çalışıyordu. Otomobil Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Karakuş'a aitti. Bulvara bakan büromdan olayları gözlüyordum. Birden gözüme daha taksitlerini ödemediğim ve yeni aldığım Volkswagen çarptı. Arabamın çevresi polislerden geçilmiyordu. Kurtarmak için dışarıya fırladım. Arabaya varıp zor bela içine oturduğumda Adnan Menderes polislere talimat veriyordu. ''Yakalayın şunu, tutun şunu, bu ne rezalettir?'' diye bağırıyordu. Marşa bastım, ilerlemem mümkün değildi. O sırada yan kapı açıldı, birisi ''Sayın Başvekilim lütfen arabaya girin'' diyerek Menderes'i benim yanıma oturtmaya çalışıyordu. Başbakan buna hiç niyetli değildi. Arabanın damını yumrukluyor, çevresindekilere bağırıyordu. Yuh ne demek ulan, yuh bana mı? Gaza bastım, kalabalığı yararak uzaklaştım. Menderes'i 300 metre ötede postane önünde bıraktım. Kendisi böyle istemişti. Emin Karakuş bu olayı ancak 27 Mayıs'tan sonra yani DP sansürü bittikten sonra Hürriyet gazetesinde Menderes arabama nasıl sığındı başlığıyla yazabilecekti. Gösteriler durmuyordu, ok yaydan çıkmıştı. Eylemlere harp okulu öğrencileri de katıldı. Genç harbiyeliler Ankara sokaklarında sessiz bir yürüyüş yaparak hükümeti protesto etti. Eymür ile Ağar'ın babaları gözaltında. 27 Mayıs 1960 saat 4.36'da Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in Ankara Radyosu'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır duyurusunu yapmadan birkaç saat önce İstanbul MAH Teşkilatı önlemlerini almaya başlamıştı. Dipnot: Türkeş Cunta'ya girme teklifini Kurmay Binbaşı olarak Elazığ'da görev yaparken Kurmay Albay Talat Aydemir'den aldı. Bir süre sonra bu öneriye evet diyerek daha sonra Milli Birlik Komitesi adını alacak olan gizli örgütün üyesi oldu. Radyodan okunan ve kendi kaleminden çıkmış olan ihtilal bildirisinin hikayesini anılarında anlatır. Hulusi Turgut, Türkeş'in Anıları, Şahinlerin Dansı, sayfa 83-89. O sıcak gecenin tanıklarından Mehmet Eymür, MAH'ın teknik büro şefliğini yapan babası Mazhar Eymür'ün neler yaşadığını yıllar sonra şöyle anlatacaktı. 26 Mayıs 1960 gece yarısına doğru babama telefonla bilgi geldi. İhtilal hareketi başlamıştı. Babamı ilk defa telaşlı görüyordum. Hemen yakında oturan birkaç personel çağrıldı. Nöbetçi erlere herhangi bir müdahaleye karşı koymamaları için talimat verildi. Babamın yardımcılarından Necdet Bey de yakınlarda oturduğundan hemen daireye geldi. Birlikte en üst katta lojmanın karşısındaki dairede bulunan özel dinleme bölümüne geçip buradaki bazı bant ve evrakı imha ettiler. Öğrendiğime göre orada muhalefet partisi CHP ve onun yöneticileri izleniyordu. Babam Necdet Bey'e kaç kere söyledim bizi şu işlere karıştırmayın diye bir türlü dinletemedim şeklinde yakınıyordu. Dipnot: Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 29. Ne kadar önlem alırsa alsın Mazhar Eymür 27 Mayıs'tan sonra gözaltına alınmaktan kurtulamayacaktı. İhtilalciler MAH içinden ve emniyet kadrolarından birçok kişiyi gözaltına almaya başlamıştı. Görevden alınıp sorgulananlar arasında Adana Emniyet Müdürü Zülküf Ağar da vardı. 17 yaşındaki Mehmet Eymür ile 9 yaşındaki Mehmet Ağar babalarının askerler tarafından götürülmelerini hiç unutmayacaklardı. Zeki Müren'in komutanı. Ne Cumhurbaşkanı Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde ne de Başbakan Adnan Menderes halka hitap etmek için gittiği Eskişehir'de askerler tarafından derdest edilirlerken 2 yıl önceki bir olayı akıllarına getirmediler. Ya peki tutuklanacağını anlayınca Kara Harp Okulu'nu penceresinden atlayarak intihar eden İçişleri Bakanı Namık Gedik 2 yıl önceki koşuşturmasını hatırlamış mıydı? Binbaşı Samet Kuşçu adını üçü de çoktan unutmuştu. 27 Mayıs 1960'tan 2 yıl önce. İstanbul Ordu Temsil Bürosu'nda askerliğini yedek subay olarak yapan Zeki Müren, komutanı binbaşı Samet Kuşçu'nun o sabahki telaşını bir türlü anlamamıştı. Sanat güneşi Zeki Müren'in her sabah halini hatırını soran komutanı bu kez yüzüne bile bakmamıştı. Harp okulunda çalışkanlığı ve zekasıyla sivrilmiş, kısa zamanda kurmay olup NATO'da görev yapmış, birkaç dil bilen komutan Kuşçu'nun o sabahki halini kimse hayra yormadı. Binbaşı Kuşçu makamındaki telefonun ahizesini kaldırırken gözleri eline takıldı. Sadece eli değil tüm vücudu deyim yerindeyse zangır zangır titriyordu. Ancak kararlıydı, numaraları çevirdi. Aradığı kişi Ordu Temsil Bürosu'nda askerliğini yaparken tanıştığı gazeteci Mithat Perin'di. Hal hatır sormadan söyleyeceklerini ard arda sıraladı. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi bazı subaylar Nasır tipi ihtilal hazırlığı içindeler. Başlarında Yarbay Faruk Güventürk var. Beni Başbakan Menderes'le acilen görüştür. Mithat Perin, İstanbul Ekspres gazetesinin sahibi ve aynı zamanda DP milletvekiliydi. Perin başbakana ulaşamadı ama İçişleri Bakanı Namık Gedik'le Park Oteli'nde buluşup binbaşı Kuşçu'dan dinlediklerini bir solukta anlattı. Olay Menderes'e intikal ettirildi. Başbakan Menderes, İçişleri Bakanı Gedik'e, Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'i de İstanbul'a çağırın, İstanbul Valiliğinde bir araya gelip durum değerlendirmesi yapalım dedi. Tesadüf, hani aksi tasadüf denir ya. Binbaşı Kuşçu'nun başlarında Faruk Güventürk var dediği yarbay tam o sırada Ankara'da Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'e ihtilalin başına geçin teklifini yapıyordu. Görüşmeyi İstanbul'dan arayan İçişleri Bakanı Gedik'in telefonu yarıda kesti. Dipnot. O sıralarda ordu içinde birbiriyle ilişkisi olmayan birçok ihtilalci grup vardı. Bu gruplardan birinin başında yine ihtilale teşebbüsten 1964'te idam edilecek olan Talat Aydemir ile Dündar Seyhan çekiyordu. Gruptan binbaşı Sadi Koçaş, Cunta'ya daha üst rütbeli büyük bir baş aramaya çıkmıştı. Tavsiyesini almak üzere yakın dostu ve Milli Emniyet'te görevli binbaşı Cihat Akyol'a gitti. Binbaşı Akyol, Koçaş'a onlardan başka bir grup daha olduğunu, Şemi Ergin'e liderlik teklif edileceğini, Samet Kuşçu'ya güvenmemesini tavsiye etti. Sadi Koçaş, Atatürk'ten 12 Mart'ta, cilt 1 sayfa 354. Koçaş ve Akyol 9 subay olayından tutuklanmadan kurtuldular. İleriki yıllarda biri başbakan yardımcısı, diğeri özel harp dairesi başkanı olacaktı. Bakan Şemi Ergin askeri bir uçakla İstanbul'a gidip toplantıya katıldı. Darbe yapacaklar arasında Yarbay Faruk Güventürk'ün adının da olduğunu öğrenince bayağı endişelendi. Ancak hiç renk vermedi. İçişleri Bakanı Gedik'in bu subayları hemen tevkif ettirelim önerisine karşı çıktı. Elinizde delil var mı diye sordu. Delil aramaya başladılar. Oysa en güçlü deliller Menderes'in sağındaki koltukta oturan Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin ile arkasında duran yaveri Muzaffer Ersu'ydu. Dipnot, ihtilalci Muzaffer Ersu Menderes'in sağ kurtulduğu uçak kazasında yaşamını kaybetti. Nasıl delil elde edileceği kısa bir tartışma sonucu bulundu. Binbaşı Kuşçu ihtilalci bir subayı evine çağıracak konuşmaları teybe kaydettirecekti. Samet Kuşçu'nun evine çağırdığı İstanbul Kolordu Kurmay Başkanlığı'nda görev yapan Albay İlhami Barut, binbaşının sohbet sırasında neden bağırarak konuştuğuna önce bir anlam verememişti. Ama balkondaki karartıyı görünce işi kavradı, dikkatli konuşmalıydı. 45 dakikalık bandı dinleyen İçişleri Bakanı Gedik hırsından dişlerini dudağına geçirdi. Bu ne rezalet diye bağırıyordu, delil kasete göre ortada ihtilal filan yoktu. Bakanın hışmından korkan binbaşı Kuşçu pencereden atlayıp kaçtı. Birkaç saat sonra İstanbul Emniyet Müdürü Hayrettin Nakipoğlu'nun telefonu çaldı. Arayan ABD konsolosluğunda görevli SİHA'nın İstanbul istasyon şefiydi. Burada bize sığınmak istediğini söyleyen bir Türk subayı var. Türkiye'de ihtilal yapılacağını söylüyor, bilgiler veriyor. Lütfen gelip alır mısınız kendisini? Binbaşı Kuşçu Türk hükümetini inandıramayınca soluğu Amerikalıların yanında almıştı. Nakipoğlu emniyet sorgusunu yaptığı binbaşı Kuşçu'yu MAH'a teslim etti. Onlar da ayrıca sorguladı. Alınan ifadeler önce yine İçişleri Bakanı Namık Gedik'in önüne gitti. Gedik artık binbaşıdan bıkmıştı ama yine de görevini yaptı. İfadelerini Başbakan Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a sundu. 3 gün sonra Kurmay Albay İlhami Barut, Kurmay Albay Naci Aşkun, Topçu Yarbay Faruk Güventürk, Piyade Binbaşı Atatan, Piyade Yüzbaşı Hasan Sabuncu, Piyade Binbaşı Ahmet Dalkılıç, Piyade Yüzbaşı Kazım Özfırat ve emekli Kurmay Albay Celal Yıldırım ihtilale teşebbüsten tutuklandılar. 16 Ocak 1958'de hakim karşısına çıkarıldılar. Askeri mahkemenin başkanlığını geleceğin genelkurmay başkanlarından Tümgeneral Cemal Tural yapıyordu. İhtilalciler kendilerine lider ararken Tural'a da başvurmuşlardı. Tural kendisiyle görüşmeye giden Albay Kenan Esengin'e bu davaya inanıyorum, bir er olarak bile çalışırım ama tam tanımadığım bir kadronun organizatörü olamam demişti. Dipnot Sadi Koçaş Atatürk'ten 12 Mart'ta cilt 1 sayfa 349. Yani ihtilalcileri yargılayan mahkemeye kendisine liderlik teklif ettikleri general başkanlık ediyordu. 5 Nisan tarihinde 8 subay serbest bırakıldı. Ceza gören tek kişi muhbir binbaşı Samet Kuşçu'ydu. Orduyu isyana teşvikten 2 yıl ceza aldı. Celal Bayar o sıcak günleri yıllar sonra gazeteci Cüneyt Arcayüre'ye şöyle anlatacaktı. Gerek mahkeme ve gerekse daha yüksek makamlar olaya lazım gelen ehemmiyeti vermediler, beraat ettirdiler. Ben bu mesele üzerinde görüşmek üzere hükümeti çağırdım. Kendilerini ikaz ettim. Adnan Menderes Bey'le de konuştum. Heyeti vekileyi çağırdım, onlarla da konuştum. Adnan Bey'in de dahil olduğu Bakanlar Kurulu toplantısında kendilerini ikaz ettim ve daha ciddi harekete davet ettim. Efendim, Türk ordusundan böyle bir subay çıkmaz dediler. Ehemmiyet vermeyenlerden birisi Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'dir. Şemi Ergin'in Faruk Güventürk ile bir konuşma yaptığından, ihtilal liderliği teklifi aldığından o sıralarda haberim olmadı. Fakat sonra liderlik teklif ettiklerine dair bilgi aldık. Gerçekten 9 subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı 27 Mayıs olmazdı. Bana bu olayın dışında ordunun iç bünyesi hakkında hiç bilgi verilmemiştir. Dipnot. 27 Mayıs öncesinde TSK'da ayrı ayrı birçok gruplar oluşmaya başlamıştı. Bunlardan biri de Belçika Kulübü'ydü. Üsteğmen, Yüzbaşı ve Binbaşı rütbesindeki bazı subaylar orduda birbirlerini desteklemek ve ileride lider kadroyu ele geçirmek için kendi aralarında illegal bir birlik oluşturdular. Adına Belçika Kulübü dediler. NATO'nun merkezi Belçika'da olduğu için bu adı almışlardı. Belçika Kulübü üyeleri zamanla ordu ve kuvvet komutanlıklarına, hatta Genelkurmay Başkanlığına kadar geleceklerdi. Tıpkı Mah gibi tüm bu olaylardan habersiz Asteğmen Zeki Müren, Kışla'da asker arkadaşlarına "Bir ihtimal daha var" şarkısını söylüyordu. Mah ihtilalin ayak seslerini duymuş muydu? Mah'ın başında yine bir birader. Mah'ın 27 Mayıs harekatı konusunda Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı ve Başbakan Adnan Menderes'i haberdar edip etmediği konusunda iki farklı görüş var. Birincisi, 27 Mayıs'tan iki gün sonra Mah başkanlığından alınan Sivil Başkan Celalettin Tevfik Karasapan'ın askeri harekattan haberi yoktu. Bu nedenle Bayar ve Menderes haberdar edemedi görüşüdür. Bu oldukça yaygın bir görüştür. Dipnot, bu görüşte olanlar ilginç bir olayı da aktarıyorlar. Mah Başkanı Karasapan bir yıl sonra Afyon'dan senatör seçildi. Turizm Bakanlığı yaptı. Talat Aydemir'in 21 Mayıs 1963 tarihinde hükümeti yıkmak için giriştiği hareketten haberi olmadığı için kırmızı plakalı makam arabasıyla dolaşırken az kalsın gözaltına alınıyordu. Ancak Celalettin Tevfik Karasapan'ın eski damadı gazeteci Mehmet Ali Kışlalı yıllar sonra daha farklı bir terz ileri sürdü. Mah, Celalettin Tevfik Karasapan döneminde askeri müdahale hazırlıkları hakkında işaretler almış, müsteşar Çankaya Köşkü'ne Bayar ve Menderes'e bu bilgileri vermek için çıkmıştır. Bu olayın kişisel şahidi de zamanın basın yayın genel müdürü Altemir Kılıç'tır. Ama Mah müsteşarının naklettiği bilgiler ciddiye alınmamış, haberi getiren Şehamet Tellalı olmakla zirvedekicilerce suçlanmıştır. Dipnot, Radikal 23 Ağustos 1998, Mah Başkanı Karasapan da anılarını yazdı, torunları dedelerinin anılarını kitap yapmak için uğraşmaktadırlar. Mah, sivil otoriteyi askeri hareket konusunda uyardı veya uyarmadı, ancak ihtilali gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nin teşkilat konusunda kafası karışıktı. Mah'ın başına kimi getirecekleri konusunda her kafadan bir ses çıkıyordu. Sonunda ihtilalin Orgeneral Cemal Gürsel'den sonra ikinci komutanı Orgeneral Fahri Özdilek'in dediği oldu. Teşkilatın başına 1926 Harp Okulu çıkışlı uzun yıllardır Mah bünyesinde çalışan Ziya Selışık getirildi. Hiram Abbas yine şanslıydı. Ziya Selışık adını ortaya atan komutan Fahri Özdilek'le Mah'ın yeni başkanı da masondu. Birader öz kardeşten önce gelirdi. baş kuralda birader biraderi daima kollardı. Mah'ın başına yine yeni bir birader gelmişti. İhtilalcilerin büyük çoğunluğu o tarihlerde masonluk nedir bilmiyorlardı. 27 Mayıs'ın hemen ertesi günü bazı genç subayların İstanbul'daki mason locasını basmalarını anlayamamışlardı. Yeni kurulan kabinede başbakan yardımcılığı görevine getirilen birader Özdilek Paşa bu olayı büyük bir sorun haline getirmişti. Hemen ardından subayların politikayla uğraşmaması şeklinde sert bir bildiri hazırlanmıştı. Mah'ın CIA-Mossad Savak'la ilişkisini de birçoğu bilmiyordu. Örneğin Adana ve çevresinin çalışma alanı olarak Mossad'a verildiğinden haberleri bile yoktu. Tek bildikleri devletin pek çok kurumu gibi Mah'ta da Demokrat Parti'ye bağlı olanların yuvalanmış olduğuydu. Gerçeği öğrenmeleri fazla zaman almadı. Harp Akademisi'nde öğretmenlik yapan Naci Asuta'yı Mah'ta görevlendirmişlerdi. Aradan bir süre geçti. Asuta'yı ne zaman arasalar bulamıyorlardı. Ya yurt içinde bir gezide ya da bir başka ülkede oluyordu.